Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 39. ayrım. Mikael'in yazdıklarına bakarak uzun süre öylece oturdu. Karmaşık duygular içindeydi. Şimdiye kadar karşısında bütün İsveç vardı. Bu epeyce sevimli ve basit bir denklemdi. Şimdi birdenbire bir müttefik edinmişti. Hiç değilse onun suçsuzluğuna inanan potansiyel bir müttefik. Ve bu adam şu İsveç'te hiçbir koşul altında buluşmak istemeyeceği biriydi. İç çekti. Mikael Blomkvist tedavisi imkansız, saf bir iyi niyet elçisiydi. Lisbeth hiç değilse 10 yaşından beri suçsuz değildi. Suçsuz insan yok. Suçtaki sorumluluğu değişen insanlar var. Nils Buyurman, Lisbeth'in belirlediği kurallara uymadığı için ölmüştü. Lisbeth'in ona tanıdığı her türlü şansa karşılık o, Lisbeth'i öldürtmek için bir çam yarması tutmuştu. Onun ölümünden Lisbeth sorumlu değildi. Her şeye rağmen Mikael Blomkvist'in sahneye çıkması küçümsenemezdi. İşe yarayabilirdi. Mikael bilmece çözmekte usta, inatçı biriydi. Lisbeth bunu Hedestad'da öğrenmişti. Bir şeye dişini geçirdi mi koparana kadar bırakmıyordu. Gerçek bir saftı da. Ama Lisbeth'in görülmemesi gereken yerlerde dolaşabilirdi. Hiç değilse ülkeyi sessiz sedasız terk edene kadar işine yarayabilirdi Lisbeth'in. Büyük ihtimal ülkeyi terk etmek zorunda kalacaktı. İşin kötü tarafı Blomkvist kontrol edilemezdi. Her şeyi kendi yapmak isterdi. Üstelik davranışları için ahlaki bir nedene ihtiyaç duyardı. Yani başka bir deyişle davranışları kestirilemezdi. Lisbeth bir süre düşündükten sonra Mick Bloma diye yeni bir belge açtı ve tek bir sözcük yazdı. Zala. Mikael bunun üzerine düşünecekti. Lisbeth bilgisayarın başından ayrılmadan beklerken Blomkvist'in bilgisayarını açtığını fark etti. Cevabı gecikmemişti. Lisbeth, dünyanın en zor insanı. Şu Zala dediğin adam da kim? Bağlantı var mı? Doug ve Mia'yı kimin öldürdüğünü biliyor musun? Biliyorsan bana söyle de şu ıstıraptan kurtulup rahat bir uyku uyuyalım. Mikael. Tamam, çengel atmanın zamanı gelmişti. Bir belge daha açarak Kalle Blomkvist adını verdi. Bunun Mikael'i sinirlendireceğini biliyordu. Sonra kısa bir mesaj yazdı. Gazeteci sensin, araştır. Beklendiği gibi Mikael hemen yazdığı cevapta sağduyulu davranması için yalvararak duygularına seslenirken Lisbeth gülümseyerek onun sabit diskini kapattı. Bir kez casusluğa başlamışken Armanski'nin sabit diskini de açarak Paskalya'dan sonraki gün kendisi hakkında yazdığı raporu okudu. Bu raporun kime yazıldığı belli değildi ama akla uygun tek açıklama Armanski'nin Lisbeth'in yakalanması için polisle işbirliği yaptığıydı. Bir süre Armanski'nin e-postalarını yokladı ama ilginç bir şey bulamadı. Tam sabit diski kapatmayı düşünürken gözü Milton Security'nin teknik şefine yazılan e-postaya takıldı. Armanski odasına gizli bir kamera yerleştirilmesini istiyordu. Tombala. Lisbeth e-postanın gönderildiği tarihe baktı. Ocak ayının sonunda kendisinin onun odasına yaptığı arkadaş ziyaretinden birkaç saat sonra gönderilmişti. Demek ki Armanski'nin odasına yapacağı yeni bir ziyaretten önce otomatik gözetleme sistemini yeniden ayarlamalıydı. 22. Bölüm. 29 Mart Salı, 3 Nisan Pazar. Salı günü öğleden önce Lisbeth Salander polisin bilgisayar ağına girerek Alexander Zalashenko'nun sabıka kaydına baktı. Kayıtlarda yoktu. Lisbeth'in bildiği kadarıyla Zalashenko'nun İsveç'te herhangi bir cezaya çarptırılmadığından bunun şaşılacak bir tarafı da yoktu. Hatta Zala'nın muhtarlık kaydı bile yoktu. Lisbeth kayıtlara Malmö Polis Teşkilatı'ndan Komiser Douglas Skjöldün adıyla giriyordu. Bilgisayarından gelen ping sesiyle hafif bir şok geçirdi. Araç çubuklarından bir simge birinin onu sohbet programı ICQ'ya davet ettiği sinyalini veriyordu. Bir süre tereddüt etti. İlk tepkisi bilgisayarın kablosunu fişten çıkararak kapatmaktı ama Skjöld'ün bilgisayarında ICQ programı olmadığını düşünerek bundan vazgeçti. Bu programı kullanan yaşlı sayısı çok değildi. daha çok birbirleriyle sohbet eden gençler kullanırdı. Her kimdi ise biri onunla konuşmak istiyordu. Kim olduğunu kestirmek kolaydı. Çünkü fazla aday yoktu. ICQ'ya bağlandı ve "Ne istiyorsun plak?" diye yazdı. "Wasp, seni bulmak ne de zormuş. E-postalarına bakmıyor musun? Beni nasıl buldun? Skjöld, sendeki liste bende de var. Büyük başlardan birinin kimliğini kullanabileceğini tahmin ettim. Ne istiyorsun? Araştırdığın şu Zalashenko da kim? Kib. Ha? Kendi işine bak. Neler oluyor? Siktir ol plak. Senin her zaman söylediğin gibi sosyal özürlü olduğumu düşünüyordum. Ama eğer gazetelerin yazdığına inanırsak, seninle karşılaştırıldığımda çok normal biriyim. Parmak işareti. O parmak sana girsin. Yardıma ihtiyacın var mı? Lisbeth biraz tereddüt etti. Önce Blomqvist, şimdi de Plagg. Ona yardım etmek isteyenlerin sonu gelmeyecek miydi? Sorun Plagg'ın dış dünyayla yalnızca internet aracılığıyla iletişim kuran, Salinger'ın onun yanında sosyal bir varlık kaldığı 160 kiloluk bir müzevi olmasıydı. Salinger cevap vermezken Plagg birkaç satır daha yazdı. Orada mısın? Ülkeyi terk etmek için yardıma ihtiyacın var mı? Hayır. Niçin vurdun onları? Defol. Başkalarını da vuracak mısın? Öyleyse benim de kıçımı kollamam gerekir mi? Senin izini sürebilecek tek kişi benim de. Kendi işine bakarsan endişelenmen gerekmez. Endişelenmiyorum. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Silah? Yeni bir pasaport? Sen bir sosyopatsın. Seninle karşılaştırılırsam mı demek istiyorsun? Lisbeth ICQ'dan çıktı. Divana oturup düşünmeye başladı. 10 dakika sonra bilgisayarını yeniden açtı. Plagg'ın Hotmail adresine bir e-posta gönderdi. Hazırlık soruşturması başkanı Savcı Richard Ekström, Tabi'de oturuyor. Tabi'de oturuyor, evli, iki çocuğu var. Villasında geniş ağ bağlantısı var. Dizüstü ya da masaüstü bilgisayarına erişim istiyorum. Ne yaptığını takip etmeliyim. Ayna sabit disk yaratmalıyız. Lisbeth, Plagg'ın Sandbyberg'deki dairesinden nadiren çıktığını bildiğinden herhalde arazi çalışması yapacak becerikli bir genç yetiştirmiştir diye umuyordu. E-postanın altına imza atmamıştı. Buna gerek yoktu. 15 dakika sonra cevap geldi. Ne kadar ödeyeceksin? 10 bin hesabına, artı masraflar, 5 bin de yardımcına. Seni ararım. Perşembe sabahı Plagg'dan e-posta aldı. Bir FTP adresi göndermişti. Hiç değilse 2 hafta gibi bir sürede sonuç almayı beklemiyordu Elizabeth. Plagg'ın özel programı ve özel olarak tasarlanmış bilgisayar donanımıyla bile hostile takeover zorlu bir süreçti. Basit bir yazılım programı yaratana kadar küçük bilgi parçacıklarını kilobayt kilobayt bilgisayara yüklemek gerekiyordu. Sürecin ne kadar hızlı işleyeceği, Ekström'ün bilgisayarını ne kadar sık kullanacağına bağlıydı. Bütün bilgileri ayna sabit diske aktarmak birkaç gün alırdı. Bu işin 48 saatte yapılması yalnızca olağanüstü değil, teorik açıdan da imkansızdı. Lisbeth çok etkilenmişti. ICQ'suna tıkladı. Bunu nasıl yapabildin? Evde 4 bilgisayar var. Düşünebiliyor musun? Güvenlik duvarı yok. Koruma 0. Yalnızca kabloya bağlan ve yükle. Harcamalar 6000 kron tuttu. Ödeyebilir misin? Evet, çabuk yaptığın için artı ikramiye. Bir süre tereddüt ettikten sonra Plagg'ın hesap numarasına internet aracılığıyla 30 bin kron yatırdı. Abartılı bir rakamla onu ürkütmek istemiyordu. IKEA'nın Werksam modeli koltuğunu kendine göre ayarlayarak oturdu. Hazırlık soruşturması başkanı Ekström'ün dizüstü bilgisayarına girdi. Cinayet masası komiseri Jan Bublanski'nin hazırlık soruşturması başkanına gönderdiği raporu bir saat içinde okudu. Lisbeth'a göre bu tür raporların Emniyet Genel Müdürlüğü dışına çıkarılmaması gerekirdi ama belli ki Ekström kurallara aldırmıyordu. Bu da Lisbeth'in eğer çalışanlar aptalsa hiçbir güvenliğin fayda etmeyeceği teorisini bir kez daha doğruluyordu. Lisbeth, Ekström'ün bilgisayarları aracılığıyla çok önemli bilgilere ulaştı. Önce Armanski'nin para talep etmeden soruşturma ekibine iki adamını soktuğunu gördü. Yani Milton Security, polisin ona karşı yürüttüğü ava sponsorluk yapıyordu. Bu iki adamın görevi, Lisbeth'in yakalanmasına katkı sağlamak için ellerinden geleni yapmaktı. Teşekkürler Armanski, bunu unutmayacağım. Bu iki adamın ismini gördüğünde yüzü bulutlandı. Bohman dört köşeli biriydi ama Lisbeth'a karşı bir yanlış yapmamıştı. Niklas Eriksson, Milton Security'deki pozisyonundan faydalanarak müşterileri dolandıran, rüşvete bulaşmış bir sıfırdı. Lisbeth'in seçici bir ahlak anlayışı vardı. Şirket müşterilerini aldatmayı kategorik olarak reddedemezdi. Hak ediyorlarsa kendisi de aldatırdı ama eğer suskunluk yasasına uymasını gerektiren bir sözleşmenin altına imza atarsa bu sözleşmeyi asla çiğnemezdi. Lisbeth çok geçmeden basına bilgi sızdıranın kimliğini tespit etti. Bu hazırlık soruşturmasından sorumlu savcı Ekström'dü. Adli tıbbın Lisbeth hakkında verdiği raporlarla Miriam Wu ile ilişkisi hakkında basının sorduğu soruların cevabı onun bilgisayarından gönderilmişti. Öğrendiği üçüncü şey ise Bumlanski'nin adamlarının onu nerede arayacaklarına dair en küçük bir ipucuna sahip olmadıklarıydı. O zamana kadar alınan önlemleri, hangi adreslerin göz altında tutulduğunu ilgiyle okudu. Kısa bir listeydi. Tabii ki Lundagatan, Blomqvist'in evi, Miriam Wu'nun Sen Eriksplan'daki eski dairesi, arada bir görüldüğü Kvernen var. Mimi'yi bu işe niçin karıştırıyorlar ki? Ne aptalca bir tutum. Ekström'ün adamları cuma günü Evil Fingers'la da bağ kurmuşlardı. Lisbeth başka adreslerin de yoklanacağı sonucunu çıkarttı. Kaşları çatıldı. Demek ki İsveç'e döndükten sonra hiç görüşmediği bu kızları da taciz edeceklerdi. Düşündükçe kafası daha çok karışıyordu. Bütün o pislikleri basına saçan savcı Ekström'dü. Savcının ne yapmak istediğini anlıyordu. Lisbeth'a dava açtığında basını arkasına almak için gerekli ortamı hazırlıyordu. Ama 1991'deki polis araştırmasının için sızdırmamıştı. Lisbeth'in St. Stefan psikiyatri kliniğine kapatılmasına neden olan olayı niçin karanlıkta bırakıyordu? Ekström'ün bilgisayarına girip dokümanlarını dikkatle gözden geçirdi. İşini bitirdiğinde bir sigara yaktı. 1991'de yaşananlara dair hiçbir bilgiye rastlamamıştı. Bunun tek izahı vardı. Ekström o olaydan haberdar değildi. Bir süre tereddüt etti. Göz ucuyla bilgisayarına baktı. Bu tam da Kalle Lanet Blomqvist'in dişine göre bir şeydi. Bilgisayarını tekrar çalıştırdı. Blomqvist'in sabit diskine girip dokümanı oluşturdu. MB2. Savcı E basına bilgi sızdırıyor. Eski polis araştırmasının için sızdırmadığını sor. Onu harekete geçirmeye bu kadarı yeter derhalde. Birkaç saat sabırla Mikael'in bilgisayarını açmasını bekledi. E-postalarını kontrol eden Mikael, Lisbeth'in açtığı dokümanı ancak 15 dakika sonra keşfedebildi. Bir 15 dakika sonra da şifreli bir cevap yazdı. Lisbeth'in yazdıklarıyla pek ilgilenmemişti. O, arkadaşlarını kimin öldürdüğünü bilmek istiyordu. Lisbeth bunu anlayabiliyordu. Bir parça yumuşayarak cevap yazdı. Şifreli 2. Eğer bensem ne yaparsın? Bu kişisel bir soruydu. Mikael'in şifreli 3 cevabıyla sarsıldı. Lisbeth, eğer öyleyse kafayı yemiş olmalısın ki bu durumda sana ancak Peter Telobrian yardım edebilir. Ama Doug ile Mia'yı senin öldürdüğüne inanmıyorum. Bu konuda yanılmadığımı umuyor ve dua ediyorum. Doug ile Mia seks ticaretini açığa çıkartmanın peşindeydi. Cinayetlerin bu nedenle işlendiğini düşünüyorum. Ama elimde bir delil yok. Aramızdaki sorun ne bilemiyorum. Hatırlarsın. Bir seferinde arkadaşlık üzerine tartışmıştık. Ben arkadaşlığın saygı ve güven üzerine inşa edildiğini söylemiştim. Benden hoşlanmıyorsan bile bana hala güvenebilirsin. Senin sırlarını asla açığa vurmadım. Venestrom'un milyarlarının nereye gittiğinden bile bahsetmedim. Bana güven, ben senin dostunum. Lisbeth, Mikael'in Telobrian'dan bahsetmesine önce çok kızdı. Biraz düşününce bunu kendisini öfkelendirmek için yazmadığını anladı. Mikael, Telobrian'ın nasıl biri olduğunu bilemezdi. Büyük ihtimal sorumlu ve uluslararası üne sahip çocuk psikiyatri kimliğiyle boy gösterdiği televizyon kanallarında görmüştü. Ama Venestrom'un milyarlarından bahsetmesi karşısında sarsıldı. Bunu nasıl bilebildiğini anlayamıyordu. Hata yapmadığından, bu dünyada hiç kimsenin yaptıklarını bilmediğinden emindi. Mikael'in yazdıklarını defalarca okudu. Arkadaşlık konusunda yazdıkları huzurunu kaçırmıştı. En sonunda yazdı. Şifreli 4. bu konuyu düşüneceğim. Cinayetlerden 9 gün sonra, Cuma akşamı, Lisbeth, Mosebaken'deki evden ilk defa dışarı çıkmaya karar verdi. Depoladığı yiyecekler birkaç gün önce son kırıntısına kadar tükenmişti. Son 3 gündür tuhaf bir içgüdüyle sağlıklı beslenmeye karar vererek satın aldığı yulaf ezmesini yemişti. 1 desilitre yulaf ezmesine 2 desilitre su ekliyor, içine biraz kuru üzüm karıştırıp mikrodalga fırına koyuyordu. Dışarı çıkmasının tek nedeni yiyecek sıkıntısı değildi. Birini ziyaret etmesi gerekiyordu. Her işi Mosebaken'deki eve gömülerek yapamazdı. Sarı peruğunu taktı, Irene Nesser adına düzenlenmiş pasaportu yanına aldı. Irene Nesser diye biri gerçekte vardı. Görünüşü Lisbeth'a çok benzeyen Nesser'ın birkaç yıl önce kaybettiği pasaportu plak aracılığıyla Lisbeth'in eline geçmişti. 18 aydır gerek duydukça bu pasaportu kullanıyordu. Kaşlarındaki ve burnunun ucundaki halkaları çıkarttı. Banyo aynasının karşısına geçip makyaj yaptı. Siyah bir kot pantolon, sarı işlemeli, sade bir süveter giydi. Ayaklarına topuklu yürüyüş botunu geçirdi. Bir karton dolusu göz yaşartıcı gaz kutusundan birini aldı. Bir yıldır hiç dokunmadığı elektrik tabancasını fişe takmıştı. Bir parça kıyafet koyduğu naylon çantayı da alarak 11 civarında evden çıktı. Hornsgatan Caddesi'ndeki McDonald's'a kadar yürüdü. Oraya gelmesinin nedeni Milton Security'de çalışan herhangi birine rastlama ihtimalinin düşük olmasıydı. Big Mac'le büyük bir bardak kola aldı. Yemeğini yedikten sonra Vaster Köprüsü'nden geçip St. Erksplan'a giden 4 numaralı otobüse bindi. St. Erksplan'da inip Odenplan'a kadar yürüdü. Gece yarısından hemen önce Buyurman'ın Uplandsgatan Caddesi'ndeki evinin önündeydi. Binanın göz altında olduğunu düşünmüyordu ama Buyurman'a komşu dairenin ışıklarının yandığını gördüğünden Vanadisplan'a doğru yürümeye devam etti. Bir saat sonra aynı yere geri döndüğünde komşu dairenin ışıkları sönmüştü. Otomatı yakmadan ayaklarının ucuna basarak Buyurman'ın 4. kattaki dairesine çıktı. Bir maket bıçağıyla kapıdaki polis bantlarını söktü. Kapıyı sessizce açtı. Dışarıdan görülmeyeceğini bildiğinden holdeki lambayı yakıp yatak odasına girdi. Jaluziler kapalıydı. Kalem el lambasını yakarak kana bulanmış yatağa çevirdi. Bir zamanlar bu yatakta ölüme nasıl yaklaştığını düşündü ve birdenbire Buyurman hayatından çıktığı için içinde bir ferahlık hissetti. Buraya iki sorunun cevabını bulmaya gelmişti. Buyurman ile Zala arasında nasıl bir ilişki vardı? Bir ilişkinin varlığından emindi. Ama bunu Buyurman'ın bilgisayarını kontrol ederek öğrenememişti. Kafasını kurcalayan başka bir soru daha vardı. Birkaç hafta önce bu daireye yaptığı gece ziyaretinde kendisi hakkında bir sürü bilginin kaydedildiği bir dosya bulmuştu. Bu dosyada psikolojik durumunun çok kısa terimlerle özetlendiği ve Buyurman'ın görevinin tamamlandığı sayfalar eksikti. Belki de Buyurman bu sayfalarla ilgilenmediğinden yırtıp atmıştı. Ama avukatların hala kapanmamış bir dosyadan belge attıkları da görülmüş şey değildi. Yani bu sayfaların yırtılıp atılması çok mantıksızdı. Belki bu sayfaları bir yerlerde bulabilirdi. Polis, Salander hakkında tutulan dosya ve belgeleri götürmüştü. Gözden kaçırdıkları bir şey var mı diye bütün daireyi 2 saat boyunca didik didik aradı. Ama göründüğü kadarıyla polisler işlerini iyi yapmıştı. Mutfakta bir kutu buldu. İçinde araba anahtarları, kapı anahtarları ve bir de asma kilit anahtarı vardı. Bu anahtarı alıp sessizce tavan arasına çıktı. Anahtarı depoların kapılarında deneyerek Buyurman'a ait olanı buldu. Depoda eski mobilyalar, elbiseler, kayaklar, akü, kitap dolu kutular ve bir sürü hurda vardı. İlgisini çekecek bir şey bulamadı. Merdivenlerden garaja indi. Buyurman'ın Mercedes'ini açtı. Burada da işe yarar bir şey yoktu. Bürosunu aramaya gerek yoktu. Birkaç hafta önce bir gece orayı da ziyaret etmiş, 2 senedir kullanılmadığından yalnızca tozla karşılaşmıştı. Tekrar daireye döndü. Oturma odasında bir koltuğa yayılıp düşünmeye başladı. Birkaç dakika sonra tekrar mutfağa girip anahtar kutusunu aldı. İçindeki anahtarları tek tek incelemeye başladı. Bir apartman kapısı anahtarı, bir güvenlik kilidi anahtarı, paslı eski tür bir anahtar. Gözü mutfak tezgahına takıldı. Bir sürü tohum torbası vardı. İnceledi. Bahçe bitkileri tohumlarıydı. Bir yazlığı var. Ya da belediyeden kiraladığı küçük bir hobi bahçesi. Bunu kaçırmışım. Buyurmanın muhasebe defterini karıştırdı. 6 yıl öncesine ait bahçe işleri yapan bir firmaya yapılan ödemenin fişini buldu. Ayrıca bir dakika daha harcayarak Maria Fred yakınlarındaki Stallerholmen kasabasında bir taşınmaza ait sigorta poliçesi buldu. Sabah 5'te Handverkargatan Caddesi'nin sonundaki 24 saat açık olan 7-Eleven'a girdi. Hatırı sayılır miktarda hazır pizza, süt, ekmek, peynir ve başka temel ihtiyaçlarından satın aldı. Bir de manşeti ilgisini çeken bir gazete. Aranan kadın yurt dışına kaçtı. Gazete, Lisbeth'in bilmediği bir nedenle ismini kullanmıyor, ondan 26 yaşındaki kadın diye bahsediyordu. Habercinin polisteki kaynaklarından birine göre yurt dışına kaçmıştı ve şu an Berlin'deydi. Polisin aldığı bilgilere göre Kreuzberg'de anarko-feminist bir kulüpte görülmüştü. Bu kulüp teröristlerden küreselleşme karşıtlarına ve satanistlere kadar çeşitli gençlerin takıldığı bir yerdi. Lisbeth tekrar 4 numaralı otobüse bindi. Rosenlundsgatan'da inerek Mosebacken'e yürüdü. Kahve eşliğinde sandviç yedikten sonra yatağa girdi. 39. ayrımın sonu. Sayfa 446. Devamı 40. ayrımda.